Başkalarına yardım etmek istiyorsanız eğitmenlik eğitimleri, koçluk veya terapistlik alanları bunun için çok öğretici ve amaca yönelik yolculuklar oluyor. Benimle mindfulness ve şefkat eğitmenlik eğitimime katılan öğrencilerime genellikle bu yardım etme rolüyle ilgili uyanık olmaları gereken bazı tuzaklar hakkında anlatırım. Benim 2009'dan bu yana meditasyon, farkındalık, şefkat, Buda'nın Dharma öğretisi, sinir bilim ve travma alanlarındaki birikimimi öğrencilerime ulaştırıyorum ve bunlar benim işime yarayanlar. Kendi işime yarayanı öğretiyorum. Yani bu demek değil ki tek yol bu. Ve öğrencilerime diyorum ki siz kendiniz farklı araçları araştırın ve keşfedin. Deneyerek ancak karar verebilirsiniz hangi araç size uygun, sizin amacınıza hizmet ediyor. Çünkü bir araç, teknik, sizin işinize yaradığı sürece doğrudur. İşinize yaramıyorsa sizin için doğru değildir. Ve bunlar değişebilir dönem dönem. Ve düzenli pratikle fayda gördükçe o tekniği tekrar etme motivasyonu bulabilirsiniz. Eğer düzenli pratik yapıyorsunuz ve fayda görmüyorsunuz, o zaman motivasyon da bulamayabilirsiniz. Şimdi bu kayıtta size şüpheden bahsetmek istiyorum. Çünkü bir eğitmenle çıktığınız yolculuğunuzda veya kendi içsel çalışmanızda geçeceğiniz duraklardan biri de şüphe olacak. Şüphe sorgulamayı içeriyor. Yani önüne konulanı yemek zorunda değilsin. Bu anlamda şüpheye faydalı şüphe ya da zararlı şüphe olarak bakabiliriz. Bu da aydınlanmanın önünde engel olarak birkaç unsur görüyor ve bunlardan birisi de şüphe. Eğer ki bulanık bir zihin tarafından yönetilirse şüphe zararlı olabilir. Eğer ki sezgisel alandan gelir ve berrak bir zihinle yönetilirse şüphe, o zaman faydalı olabilir. Şimdi bunu biraz açacağım. Kendine, hocaya ve tekniğe yönelik şüphe her zaman bir kenarda canlı tutulmalı ve sorgulama haliyle kişiyi uyanık tutmalı. Şimdi birincisi kendine yönelik şüpheye bakalım. Şu sorular ortaya çıkabilir kendine yönelik şüphede. Ben bu tekniği öğretildiği şekliyle, öğretildiği sıklıkla, önerildiği şekilde ve doğru niyetle ve doğru çabayla uyguluyor muyum? Yani hangi zihin modunda uyguluyorum? Bir hedef odaklı ve süreci yok sayan, sürekli kendimi olduğum yerle olmak istediğim yer arasında kıyaslayan bir zihni mi, yapma zihnini mi pratik ediyorum? Yoksa kabul eden, açık, yargısız, daha olma halinde bir zihnimi pratik ediyorum? Yani hangi zihin modunda ben bu tekniği uyguluyorum? Bu çok önemli bir nokta. Genellikle buna körüz. Ve yıllar boyunca pratik yapıp pek bir fayda göremeyebiliyoruz. Teknik yanlış olduğu için değil. Biz farklı ve yanlış bir zihin moduyla pratik ettiğimiz için olabiliyor. O yüzden bu tekniği uygularken ben hangi zihinle yaklaşıyorum? Yani aslında neyi pratik ediyorum? İlk olarak önemli olan kendine yönelik, kendine yönelttiğin bir şüphe, aklı başında bir şüphe. İkincisi hocaya yönelik şüphe. Bu hoca ile enerjim uyudu mu mesela? Bu hoca benim ihtiyaçlarımı görüyor mu? Bana özgür alan tanıyor mu? İçimi dinleme şansı tanıyor mu bana? İnterosepsiyonum, iç alanım ne söylüyor bu hoca için? Yani içim ne diyor? Benim amacıma uygun mu bu hoca bu yolculukta? Şimdi hocaya inanmak, hocanın öğrettiklerine inanmak. Bunlar da çok değerli. Çünkü belirli bir seviyede güven sağlıyor bu inanç. Hocadan şüphe duymak her zaman faydalı olmuyor ama Hocaya yönelik şüphe çok önemli bir nokta. Hocaya şüphe yöneltmediğimizde, inanç yönelttiğimizde ve güven duyduğumuzda bu faydalıdır bir noktada. Çünkü hocaya itaat gibi görünse de aslında itaat dışarıya değil, içeriye yöneliktir. Kendi niyetine ve yolda olma amacına itaat edersin. Hoca yalnızca bunu uygulamak için bir araçtır, bir geçittir. Sıkça kendinden şüphe duymak ve hocadan şüphe duymamak da son derece tehlikeli olabilir. İtaat kendi iç alanından çıkıp kişinin hocaya dönmeye başladığında artık özgürlük ve büyüme durur. Bazı insanlar otorite figür arayabilir. Ve o zaman bir bilen olsun, doğrusunu bana söylesin ve ben hiç düşünmem gerekmesin diye isteyebilir. Ve böyle öğrenci daha itaat bekleyen hocalara yönelebilir. Orada şüphe ölmeye başlar. Hatta kendine yönelik zararlı bir şüphe mütemadiyen olur ve kendi iç alanını, sezgisel alanı duymamaya başlar öğrenci. Bütün sorumluluğu ve kontrolü eğitmene, hocaya bırakabilir. Sorumluluk almak istemez. Kendi gücünü hocaya teslim eder ve hoca da öğrencinin tüm kontrolünü kendi elinde almaya zaten dünden razıdır. Ne oluyor? O zaman öğrenci güçsüzleşiyor ve hocayla kaldıkça hocadan zerre şüphe duymadığı için hocaya bağımlı hale geliyor. Onsuz yolu yürüyemeyeceğine kendine inanıyor ve onunla daha çok, hep daha çok eğitim alması gerektiğine inanıyor. Burada başka bir dinamik oluyor. Ebeveyn çocuk dinamiğine, rolüne girilebiliyor. Öğrenci hep alan taraf oluyor, hoca hep veren taraf oluyor ve büyük hissediyor. Ve büyük hisseden taraf bu rolden çıkmak istemiyor. Genellikle çocuk olan, hep alan taraf, kendinden şüphe duymanın artık kendine verdiği zararı fark eden taraf artık isyan edebiliyor ve bitirebiliyor o ilişkiyi. Ve o kendinden uzun süre şüphe duymanın ve hocadan şüphe duymadan hocayı ilahlaştırmanın büyük bir bedeli oluyor. Ve o yükseğe koyduğumuz koltuktan alaşağı edebiliyoruz hocayı ve fark etmiyoruz ki biz koyduk o en yükseğe o kişiyi. Ve zamanında o kişiyi ne kadar yükseğe koyarsan o kişi o kadar yüksekten düşüyor senin için. Dolayısıyla hocaya yönelik şüphe gerektiği zamanda devreye girmeli ki kendi yolumuzda yürümemiz için bazen bazı hocaları geride bırakabilmeli ve yeni hocalara yönelebilmeliyiz. Çünkü biz de değişiyoruz. İhtiyaçlarımız değişiyor. Ve aklı başında bir hoca sizin içinizdeki şüphe duygusunu öldürmeye çalışmaz. Yani şu demek, her zaman çok biliyorum gibi bir yerden, yani her konuda bildiğini iddia eden bir yerden konuşmaz. Sıkça bilmiyorum diyebilir. Bilse bile, bakın bilse bile bilmiyorum diyebilir ki sizin sorgulayan ve kendi iç alanınızı dinleyerek kendi yanıtlarınızı bulan becerileriniz canlı kalsın. Aklı başında bir hoca şüphe duymayan öğrenciye biraz şüphe verebilir. Değil mi? O kişinin o teslimiyet, öğrencinin teslimiyet girişimine izin vermemesi gerektiğini bilir. Ne olursa olsun doğruyu bulmanız için sizi içinizi dinlemeye, işitmeye yönlendirir. Çünkü içiniz bilir bu hoca doğru hoca mı? Veya bu teknik doğru teknik mi? İçiniz bilir ve çevrenizde diğer belki öğrenciler belirli bir şekilde o şüphe duymayan itaatkar yapıda pratik yapıyor olabilirler ve o da o an için onların işine yarıyor olabilir. Ama sizin içinizde bir kıpırdanma olmaya başladığında bu iç alanınızdan gelen sinyalleri susturmayın ve kendinizden şüpheye düşürmesine izin vermeyin. Bu çok önemli. Bu noktada belki bir durun, herhangi bir şeyle ilgilenmeden, başka bir şey yapmadan pause tuşuna basın ve geri adım atın. Geri adım atarak uzaklaşıp birazcık izleyici olun. Ve kendinize sorun. Ben bu hocayla, bu teknikle, bu yolda daha güçlenmiş, güç kazanmış, kontrol kazanmış hissediyor muyum? Yoksa güç kaybediyor gibi mi geliyorum? Şimdi burada bir yanılsama olabiliyor. Başkasına teslim olmanın getirdiği bir rahatlama vardır. Bu yüzden o teslimiyet ve o itaat içinde, o şüphesiz itaat içerisinde kendinizi çok rahatlamış ve endişesiz hissediyor olabilirsiniz ve buna aldanmamalısınız. Kendi sorumluluğunu almak, sorgulamak, doğru yanıtları kendi içinde dinlemek için, bakmak içeriye, bu biraz rahatsızlık yaratabilir. Ve bu rahatsızlık da sağlıklı olabilir. Çünkü kendi eylemlerinin sebeplerini bir otoriteye bağlamamaya başladığında artık, bir hocaya bağlamamaya başladığında, kendi eylemlerinin sorumluluğunu almaya başladığında, o zaman suçlu hissedebilirsin. O yüzden suçluluk tamamen ortadan kalkıyorsa, bunu da sorgulamalıyız. Bu iyi midir, kötü müdür, faydalı mıdır, zararlı mıdır? Suçluluk hissiniz itaatle ve şüphesiz bir öğrencilikle azalıyorsa buna belki aldanmamak gerekebilir. Çünkü kendi sorumluluğunu almak, yetişkin olmak ve yetişkin olmak biraz suçlu hissetmekle de kalabilmek demek. Suçluluktan kaçıyor muyum yoksa suçlulukla kalabiliyor muyum? Bunu sormak iyi olabilir. Eğer niyetinizi bilirseniz, her zaman pusulanız niyetiniz, yolunuzu kaybettiğinizde benim niyetim neydi? En içerideki, hani o yüzeydeki daha yüzeysel niyetler olabilir ama en derinde nasıl bir niyetle buradayım? Teknik bir araç, hoca bir araç, bunların hiçbiri amaç değil. Eğer niyetinizi bilirseniz, niyetinize hizalanırsınız. Böylece hocadan da teknikten de özgürleşebilirsiniz. Yine hocayla ve teknikle devam edebilirsin. Onları bırakman gerekmiyor. Ama daha özgür bir zihinle devam edebilirsin. Yalnızca araç olduklarını bilerek, muhtaç olmadan. Son olarak tekniğe yönelik şüphe. Amacım ne? Yaratıcılık mı? Zihinsel netlik mi? Yani bu tekniği hangi amaçla uyguluyorum? Izdırabın azalması mı? Kendimi tanımak mı istiyorum? Şefkatimi geliştirmek istiyorum? Peki bu teknik benim amacıma hizmet eden şeyi mi öğretiyor? Yani yaratıcılık için mi geliştirildi bu teknik? Eğer yaratıcılık için geliştirildiyse uygulayayım. Ama belki bambaşka bir şey için geliştirildi. Benim zihin beden yapıma uygun bir teknik mi? Değil mi? Hepimizin bedeni zihni farklı yapıda ve herkes için farklı teknik doğru olacak. O yüzden bana uyuyor mu benim bedenime ve zihnime? Hani bir fiziksel egzersiz içeriyorsa benim beden yapıma uyuyor mu? Bu tekniği uygulamak uğruna kendime şiddet gösteriyor muyum? Yani teknik için kendimi feda ediyor muyum? Bu sorular çok çok değerli bence. Şimdi eğer tekniği uygulamadan ve kendi üzerimizdeki faydasını, zararını deneyimlemeden, bulanık zihnimizden ortaya çıkardığımız türlü türlü korkular ve tatminsizliklerle teknikten veya hocadan şüphe duymakla başlarsak, bu zararlı bir şüphe olabilir. Çünkü senin pratiği uygulamanın önünde engel olacaktır. Ki bu, Buda'nın aydınlanmanın önündeki engel olarak gösterdiği şüphedir. Yani hiçbir tekniği uygulamadın, daha faydasını, zararını test edecek kadar süre geçirmedin bir teknikle ve belki tekniği doğru uygulamıyorsun ve hemen en baştan şüpheyle yaklaşıyorsun tekniğe veya hocaya. Belki çevreden duyduklarınla, belki inançlar olabilir, kültürel kodlar olabilir, getirdiklerin aileden. Mesela yoga için öyle bir ön yargı olabilir. Genellikle çok fazla insan bu engelle karşılaşıyor. Daha deneyim sahibi olmadan fikir yürütmek, sorgulamak, hemen sorgulamaya girmek. Kendi kişisel beklentileri veya kendi zihinsel tatmini için hocadan veya teknikten şüphe duymak. Bu tarz insan, bakın, kendinden şüphe duymayı aklına bile getirmiyor. Kendini hep en doğru yerde görebiliyor, haklı görebiliyor. Oysa en başta kendinden şüphe duymak, bilgeliğe açılan kapılardan bir tanesi. Bu yüzden önce bununla başlıyoruz. Kendi fikirlerinden fazlaca emin olmak ve inançlarına tutunmak gizli bir cehalet taşıyor. Öğrenmeye açık olmak için önce bildiklerimizi bir kenara koyabilmemiz gerekiyor. Bu yüzden ben eğitimlerimde şöyle başlıyorum önce, ilk gün. Şimdi diyorum, uzmanlığınız ve deneyiminiz her ne ise onu kapının dışında bırakın. Uzman şapkanızı çıkarın ve öyle dinleyin. Ancak o zaman burada olabilirsiniz tüm varlığınızla. Sonra eğitim biter, kapıdan dışarı çıkarken şapkanızı tekrar takarsınız ve artık o zaman sorgulama, düşünme ve değerlendirme olur. Ama pratik sırasında sorgulama faydalı olmayabilir. Çünkü nereden geliyor? Nereden güç alıyor bu sorgular? Bunu sormak lazım. Şüphe özellikle de kişinin kendi fikirlerine yönelttiği şüphe, fikirlere tutunmamayı ve sahiplenmemeyi sağlıyor. Dolayısıyla kendi fikirlerinle özdeşleşme azalıyor. Kendi fikirleriyle kendini tanımlamamaya başlayan kişi, fikirlerin değişmesine, yenilenmesine ve gelişmesine izin verebiliyor artık. Ama özellikle de eğitimsiz bir zihin, ki burada eğitimsiz zihinden kastımı açıklamak isterim, derin konsantrasyon ve tefekkürle eğitilmemiş ve yakıtını arzular ve korkulardan alan bulanık bir zihin, eğitimsiz zihin derken, kendine yönelik şüpheyi bile isteye, pratiğine koymak mecburiyetinde olabilir. Çünkü doğallıkla gelmeyecek bu şüphe. Ve o zihin yapısında kendine pratik olarak eklemen gerekiyor şüpheyi. Biraz zor ama gelişim için ilk adım. Önce bildiğimizi sandığımız her konuda, ama her konuda, kendimiz dahil, kim olduğumuz dahil, yanılıyor olabileceğimiz fikriyle yola çıkıyoruz. Yepyeni bilgi ve deneyimleri yepyeni bir temele inşa ediyoruz. Ve eski basma kalıp inançların üzerine yerleştirmiyoruz. Çünkü gerçeğe ulaşmanın en güçlü yolu, kendi fikirlerinizdeki tutarsızlıkları fark etmek ve onlar üzerine çalışmak. Amacımız gerçeği aramak, gerçeğe ulaşmak. Ne zaman ki ben zaten ile başlayan cümleler kuruluyor, eğitimlerimde karşılaşıyorum, çok fazla insan hani o zihinde olabiliyor. Hani ben zaten bunları biliyorum. Ne zaman ki zaten bildiğin yere oturtmaya çalışıyorsun, aldığın yeni bir bilgiyi, zaten eskideki bir bilginin üzerine yerleştiriyorsun, Orada yeni hiçbir şey öğrenmiyorsun. Yalnızca kendi çok bilmişliğini tatmin ediyor olabilirsin. Ve bu zihin yapısıyla öğrenme eylemi, daha çok öğrenme, daha çok bilgi sahibi olma, bakın kişiye tatmin ve mutluluk verebilir. Peki bu mutluluk faydalı mıdır, zararlı mıdır? Bildiklerini aslında bilmiyor olduğunu kendine itiraf etmek, yanılmak, kendi cehaletinle yüzleşmek acı ve rahatsızlık yaratabilir. Peki bu rahatsızlık faydalı mıdır, zararlı mıdır? Bu soruları size yöneltiyorum. Ve şimdi bir kısa bölüm okumak istiyorum. Basit cevaplara şüpheyle yaklaşmak, pek çok sorunun derinine inmek ve cehaletinin farkında olmak kişiyi bilge yapar. Bazı insanlar yıllar boyu zor sorularla mücadele eder ve bu sorulara asla içlerine sinen cevaplar bulamazlar. Kimi zaman kendilerinden çok daha önce tatminkar cevaplar bulmuş olduklarını düşündükleri insanları kıskanırlar. Kendi cevaplarını bulamamış olmak, onlarda bir işi yarım bırakma, bir yolu ya da bir sınavı tamamlayamama hissi yaratır. Ancak bilge kişi bunun tam tersini düşünür. Bulduğunuz cevaplarla tatmin olmamanız, sağlıklı olduğunuzun bir işaretidir. Ne kadar güzel, değil mi? Zihniniz meşgul değilse bir çeşit rahatlamaya teslim olmuşsunuz demektir. Ve bu rahatlama ne kadar çekici ve hak edilmiş görülürse görülsün her zaman aldatıcıdır. Sokratik yöntem, Sokrates'in sorgulama yöntemi farklı türde bir huzurun peşindedir. Belirsizliğin, yanılma payının ve geçici olmaktan öteye gitmeyen inanışların olduğu bir huzur. Bu açıdan bakıldığında iyi hayat mücadeleyi kazanarak elde edilmez. İyi hayat mücadelenin kendisidir. Yani emin olmamanın yarattığı rahatsızlık iyidir. Sürekli sorgulayan bir zihin, sürekli bildiğine emin olmayan, yanılmaya açık bir zihin aktif kalır, canlı kalır. Kendine yöneltilen zararlı bir şüphe de vardır tabii ki. Şimdi okumayı bıraktım. Kendimize yönelttiğimiz zararlı bir şüpheden biraz bahsetmek isterim. Çünkü bu da çok fazla insanın karşılaştığı bir engel. Kendine yönelttiğim şüphe faydalı mı, zararlı mı? Bunu nasıl bilebilirim? Eğer iç alanından gelen, sezgisel bir bilginin doğruluğuna yönelen bir şüphe ise ve bu şüphe de senin zihninin mantık yürütme, hayal kurma, problem çözme fonksiyonlarından geliyorsa, bu zararlı bir şüphe midir yoksa yararlı bir şüphe midir? Kendi sezgilerine yönelttiğin şüphe. Mesela bir yoga sınıfında bir poz uyguluyorsunuz ve eğitmeniniz pozun içinde derinleşebileceğinizi söylediğinde siz kendinizi biraz daha zorlarken buldunuz. Terlemeye başladınız, belki dişlerinizi sıkmaya başladınız ve bir noktada aniden dizinize bir acı saplandı. Karnınız sıkıştı ve nefesinizde bir darlık hissediyorsunuz. İşte bu iç alanınızdan gelen bir bilgi. Bir şeyler ters gidiyor gibi görünüyor ve size iyi gelmiyor. Ama eğitmenin her zaman doğrusunu bildiğine inanan ve söz dinleyen bir öğrenciyseniz, iç alanınızdan gelen bu sinyalleri göz ardı edebilirsiniz, değil mi? Ve mantık hemen devreye girer ve kendinize şöyle dersiniz. Hoca benden daha deneyimli. Ben ondan daha iyi bilecek değilim ya. Bu poza daha derinleşmeyi söylüyorsa o zaman bunu yapmalıyım. sonra hayal kurma ve problem çözme becerileri devreye girer ve şöyle der. Eğer enerjimin bedenimde daha rahat akmasını istiyorsam bu pozu daha derin yapabilmeliyim. Eğer yapabilirsem daha ileri seviye bir öğrenci olacağım. Bedenim daha iyi olmaya direniyor şu anda. Bence bedenim bilmiyor. O ilkel. O yüzden ben bedenimi dinlememeliyim ve hedefime odaklanmalıyım. Bedenimin beni engellemesine izin vermemeliyim. Böyle düşünceler olabiliyor, değil mi? Böyle mantıklı görünüyor. Kendim dediğimiz şey yalnızca zihin değildir. Zihin, beden bir bütünüyüz ve duygular, dürtüler, düşünceler, duyumlar bütünüyüz. Beden ve sinir sistemi 500 milyon yıllık bir evrimsel geçmişe sahip. Aklımız almaz bu sayıyı, bu rakamı. Ne demek bu? 500 milyon yıllık. Yani çok çok eski. Ve şüphe gibi bilişsel bir fonksiyon ise çok daha yeni. 150 milyon yıl önce. Belki 200 milyon. Yani o da yeni sayılmıyor. Ama 500 milyona kıyasla daha yeni gelişmiş. Prefrontal korteksten geliyor şüphe. Hani zihinsel bir şüpheden bahsediyorum. Ve sizce hangisi daha sık yanılır? 500 milyon yıllık bir evrimsel geçmişe sahip beden mi? Sinir sistemi mi, yoksa bilişsel fonksiyonlar, 150 milyon yıllık bir geçmişe sahip şüphe mi? Faydalı şüphe, zihnimizin arzu korku döngüsü içinde ızdırap yaratan güçlerine yönelttiğimiz şüphedir. O arzu ve korkulardan ortaya çıkan tarzda güçlere, düşüncelere, o engellere şüpheyle yaklaşıyoruz. Zararlı şüphe ise içinizin bildiği durumda arzu korkudan motive olan şüphedir. Yani şüpheniz içsel alanınızdan mı besleniyor, oradan mı geliyor, orayı mı işitiyor? Bedenin bir sinyali mi? Yoksa arzu korku çarkından mı geliyor? Sizce hangisi? İçiniz bilir.